Merhabalar sevgili izleyiciler, selamlar. Yine yeni bir Yükselen Sözler'de sizlerle birlikteyiz. Bugün 3. bölümümüzde karşınızdayız. Az evvel dün neler olmuş, bunları hatırlamaya çalıştık. Yahya ve Fatih hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize büyük katkı sağladılar. Burada güzel bir program sizlere sunmamızı sağladılar. Birazdan da bugünkü konuğumla, bugünkü çok özel konuğumla sizlerle birlikte olacağım ve inşallah yarın da bu saatlerde bugün burada neler olduğunu izleme fırsatı, özet olarak görme fırsatı bulacağız diye ümit ediyorum. Yükselen Sözler biliyorsunuz programımızın ismi Yükselen Sözler ve bunu Fatır Suresinin 10. ayetinden esinlenerek koymuştuk. Şöyleydi ayetimiz: kim güçlü olmak isterse bilsin ki bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri yapılan iyi işler yükseltir. İşte biz de güzel sözlerin yükselmesi için burada yükselecek güzel sözler sarf etmeye çalışıyoruz. O sözleri yükseltecek iyi işleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunlardan tabii işlerin en iyisi de Allah'ın kullarına Allah'ın ayetlerini en doğru şekilde aktarabilmektir diye düşünüyoruz. Bugünkü konuğumuzu şöyle bir tanıyoruz.
...1960 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mustafa İslamoğlu... ...ilk Arapça ve temel İslam ilimleri eğitimini babasından aldı. Yüksek öğrenimine Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde başladı. Ardından İlahiyat Fakültesi'nde... ...daha sonra da Kahire'de El Eser Üniversitesi'nde... ...İslam Hukuku Fakültesi'nde devam etti.
Aslında hadiselerin bize getirdiği şeyler... hadiselerden kaynaklanmaz, bizim hadiselere yüklediğimiz anlamdan kaynaklanır.
Kendi deyimiyle Kur'an'a adadığı ömrünü sadece Kur'an üzerinde değil, edebiyat ve şiir alanında da verdiği eserlerle ve araştırmalarıyla taçlandırdı. Eğitim için Kahire'de bulunduğu yıllarda İmamlar ve Sultanlar adlı İslam tarihinin ilk 150 yılını ele alan, eleştirel tarih niteliğindeki ilk çalışması olan eserini yazdı. Eserlerinin yanı sıra çeviriler yaptı ve tefsir dersleri verdi. Makaleleri çeşitli gazetelerde ve yayın organlarında yayınlandı. Dersler vermeye ve araştırmalarına devam etmekte olan Mustafa İslamoğlu, bu gece Yükselen Sözler'de Erdem Uygan'ın konuğu oluyor.
Evet, konuğumuz, değerli hocamız Mustafa İslamoğlu stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz. Çok
şeref
teşekkür
olsun.
Ediyorum. Mustafa İslamoğlu hocamla, yani kendisinden gerçekten hayatımda çok etkilenmişimdir. Çok neredeyse yazdığı her satırı dikkatle okumuşumdur. Allah razı olsun. Tabii okuyamadığım da çok şey vardır. Çünkü kendisi bu konuda o kadar üretken bir şahsiyet ki gerçekten büyük emeği vardır üzerimizde. Hocam sizinle hep böyle ya röportaj yaparken ya program esnasında konuşma tanışma fırsatı bulduk. Bir türlü şöyle rahat rahat oturup kendi aramızda sohbet edemedik. Bunun da bir hikmeti olsa gerek herhalde.
Kendi aramızda sohbet edeceğiz bugün.
İnşallah bugün öyle olur.
Eyvallah.
Tekrar hoş geldiniz. Bugün hocam yine özel bir konumuz, sizin gibi özel bir konuğumuz ve özel bir konumuz var. Bugün programımızın 3. bölümünde sizinle birlikteyiz. Ben isterseniz öncelikle konuya girmeden önce genç arkadaşlarımız daha rahat belki öğrensinler ya da takip edebilsinler diye sizin birkaç eserinizi getirdim. Yani buraya hepsini getirsem stüdyoya biraz zor girerdik ama birkaç tanesini tanıtmak istiyorum müsaade ederseniz. Öncelikle Başucu kitabı. Hayat kitabı Kur'an hocamızın gerekçeli meal tefsir olarak hazırladığı Kur'an mealini bunun çeşitli boylarda bulabilirsiniz ve gerçekten mutlaka başucunuzda bulunması gereken bir mealdir. İkincisi benim en çok etkilendiğim iki kitap sırada. Bunlardan bir tanesi İmamlar ve Sultanlar. Bu çok önemli bir kitap. Bu özellikle İslam tarihinde ki gelişmeleri anlatan, bazı ezberlerimizi bozan, bazıları, yani çoğumuzun pek bilmediği, pek işin içine girmediği, pek o dönemleri sorgulamadığı zamanları, dönemleri anlatan çok etkileyici bir kitap. Bence mutlaka her kütüphanede bulunması gerekir. Ve bir diğeri yine bir başucu eseri 3 Muhammed. Bir gerçek, iki tasavvur değil mi hocam?
Eyvallah.
3 Muhammed kitabı da hocamızın ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Ve son olarak bu kader risalesine girmeyeceğim, onu konuya bağlamak için tutuyorum. Hocamızın son kitabı yeni, henüz yeni değil mi hocam?
Henüz
birkaç ay oldu.
Yok, olmadı.
Olmadı
yani,
o kadar da olmadı.
15 gün falan.
Öyle mi? O evet. Kadar. İslam nedir? Bu özellikle İslam'la yeni tanışan kişilerin mutlaka edinmesi gereken bir takım terminolojiye hakim olmalarını sağlamak maksadıyla anlaşılır ve kısa açıklamalarla yapılmış çok güzel bir eser. Ellerinize sağlık hocam yine.
Yüreğinize afiyet olsun.
Bu 3 Muhammed demişken, 3 Muhammed hocamızın Resulullah'la ilgili yaptığı önemli bir çalışmaydı. İki tasavvur bir gerçek. Ne olduğunu da bunu kitabı okuyasınız diye şu an söylemiyorum. Bu Nebi'nin örnekliğiyle ilgili, yani Resulullah'ın bize örnek olmasıyla ilgili de 3 Muhammed'den de esinlenerek bizim bir röportajımız yayınlanmıştı. Şu an piyasada olan Kitap ve Hikmet dergisinin şu anki sayısında, birkaç gün sonra yeni sayısı ortada olacak, piyasada olacak. Eğer merak ederseniz bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi geliyoruz bugün tanıtmak istediğim son eser. Yine çok önemli bir kitap. Kader Risalesi ve Şerhi. Bu Hasan el Basri'nin Kader Risalesi yazdığı Kader Risalesi'nin bugüne kadarki bildiğim kadarıyla tek nüshası.
Dünyadaki tek nüshası.
Ve dilimize çevrilmiş de tek çalışma değil mi hocam?
Doğru.
Aynı zamanda da bunun da şerhini yapmışsınız.
Eyvallah.
Ya her nerede bakar mısınız nasıl kitabı? Bu kitabı kimseye göstermemek lazım. Her tarafı karalanmış vaziyette hocam. Bunu da mutlaka okumanız lazım. Zaten bu konularda bugün konuşacağız. Hocam müsaade ederseniz bizim günün ayeti dediğimiz bir şeyimiz de var, bölümümüz de var.
Hayır.
Bugünün ayetleri, bugün size özel 3 ayetimiz var.
Başım
bunları
diyorsun.
Bir görelim, ondan sonra konumuza devam edelim.
Şahit inşallah. Kılalım inşallah.
Tamam inşallah.
Şahit
evet,
olalım.
Günün ayetini görüyoruz.
Ey inananlar, Allah'a, elçisine, o elçiye indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü görmezlik eder de kafir olursa, işte o gerçekten iyice sapıtmış demektir. Nisa suresi 136. ayet.
Hocam bir eksik mi? Ayette eksik olmaz değil mi hocam?
Yok, olmaz.
Bir eksik olmaz değil mi? Ama bizim evet. Kafamızda bir eksik var galiba. Yani bizden kaynaklanan bir eksikmiş gibi görünen bir şey var değil mi hocam?
Ayette eksik olmaz da biz esasında...
Bizde fazlalık mı var hocam?
Evet.
Bizde fazlalık var.
Biz ilave yaparız.
Biz ilave yaparız.
Zam yaparız ve yaptığımız zamla da utanmadan Allah'a din öğretmeye... Evet. Kalkarız.
Evet.
Ayette ifade edildiği
üstelik
gibi.
Üstelik o da ayettir.
Etuallimunallâhe dinekum. Siz dininizi Allah'a mı öğretmeye kalkıyorsunuz? Yani Allah'ın dinini Allah'a mı öğretmeye kalkıyorsunuz? Evet. Utanmadan bunu yaparız.
Bunu yaparız.
Dine zam yaparız. Aslında tarihteki sapmaları eğer bir tasnif yapacak olsak, sapmaların %90'ı dine yapma, zam yapma suretiyledir. %10'u da dinden iskonto yapma suretiyledir. Aslında dine zam yapanlarla dine iskonto yapanlar aynı şeyi yapmış olurlar.
Arada pek bir fark yok.
Tabii cahil sofular dine zam yaparlar. Düpedüz cahiller de dinden iskonto yaparlar. Dine zam yapmakla dinden iskonto yapmak aynı kapıya çıkar. Zira ikisi de Allah'a din öğretmektir. Zira ikisi de uydurulmuş dindir. Zira ikisi de aslında insanın kendi keyfini, zevkini, kendi hevasını, hevesini, kendi arzularını din edinmesi anlamına gelir.
Eyvallah hocam. Nisa suresinin 136. ayetinde, az evvel izlediğimiz ayette, ey inananlar Allah'a, elçisine, elçiye indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin, güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü...
Sayalım, bir daha sayalım.
Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü görmezden gelirse, kafir olursa, işte o gerçekten iyice sapıtmış demektir. Burada iman esası olarak 5 tane madde var.
Kur'an imanın şartlarını sayıyor burada.
Evet. Bakalım başka da var mı böyle bir
ayet? Var. Bakara 177.
Hemen görelim bakalım. O zaman. Bir onu da bakalım.
İyilik, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. İyilik, kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanmasıdır. Mal sevgisine rağmen onu, yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve esirlere vermesidir. Namazı dosdoğru kılması ve zekatı vermesidir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getiren kimselerdir. Aşırı baskıya, büyük zorluğa ve baskın anına karşı dayanıklı olurlar. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır. Allah'tan çekinenler işte bunlardır. Bakara suresi 177. ayet.
Evet, yine kaç madde sayıldığına bir bakalım. İyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanmasıdır. Hocam burada da 5 madde var.
5 madde var. 6. maddeyi unutmuş Rabbimiz.
Evet, 6. maddeden haşa, bir eser yok haşa.
Evet.
Bir ayetimiz daha var.
Eyvallah.
O da Bakara suresinin
285.
285'i aldık biz sadece.
Eyvallah.
Hocam.
Eyvallah.
Onu da bir görelim. 285'i görelim.
Bu elçi Rabbinden kendine indirilen her şeye inanmıştır. Müminler de öyle. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanmıştır. Elçileri arasında bir ayrım yapmayız derler. Şunu da söylerler. İşittik ve boyun eğdik. Bağışla bizi Rabbimiz. Dönüş sanadır.
Ve Bakara suresi 285. ayeti de gördük. Bu 3 ayette eksik olan neydi hocam? Bugünkü konumuz o. Yani daha doğrusu bu 3 ayet mutlaka tas tamam da, bizim bu 3 ayetin üzerine eklediğimiz neydi?
Kadere iman.
Kadere iman, evet.
Evet, sahte iman şartı.
Evet.
Yani Allah'ın koymadığı bir şartı birileri Allah Resulü'nden, üstelik de 10 nesil, 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 değil, 10 nesil sonra. Yani Hicri 261'de vefat etmiş olan Müslim'in kitabındaki 3 hadisten üstelik bir tanesinde. Bir tanesi beşli. Kur'an'a uygun.
Doğrusu var yani.
Doğrusu var. Doğrusu yine aynı kitapta var. Bukhari'deki beşli, altılı hiç yok. Kadere iman maddeli bir hadis yok.
Doğrusu var, duruyor.
Doğrusu yani. Orada duruyor. Doğrusu yine orada duruyor. Bukhari 6.'yı unutmuş, o da almamış.
O da almış.
Yani evet. Ama Müslim de bir tanesini almış, bir tanesini almamış. Dolayısıyla orada Allah Resulü'nden 10 nesil sonra yetmiyor bu. Allah'ın kendi dinini tanımı yetmiyor. Üstüne bir madde ilave ediyorlar. Evet. Kadere iman. Neden?
Neden? Zaten
asıl
hocam,
soru bu.
Asıl soru bu.
Asıl soru
asıl
bu.
Asıl sizden de öğrenmek istediğimiz bu.
Yani kadercilik insanın nesi olur ki?
Mutlaka çok işine yarıyor ki hocam. Ha, değil mi?
Asıl bu soruyu sormak lazım. Biliyorsunuz bir olay olduğunda, karanlık bir olay, bu karanlık olayın faillerini tespit etmek için aklı başında olanın ilk sorması gereken sorusudur. Bu kime yarıyor?
Evet, bu kimin işine gelir?
Bu kimin işine gelir? Kadercilik kimin işine gelir? Bunu sormak lazım. Evet. Şimdi o zaman bu soruyu sorduğumuzda önce Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da ilk kaderci olarak kimi görsek sizce iyidir?
Herhalde Mekkeli müşrikler olsa gerek.
Hayır, onların da piri var.
İblis var.
Eyvallah.
İblis var. Tabii daha önce iblis var, doğru.
Onların da piri var. Yani Kur'an kaderciliği, kadercilik dinini, bu bir din. Evet. Onu söyleyeyim. Bu bir din. Bu dinin piri iblismiş. Evet. Nereden anlıyoruz bunu? فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ
Araf suresi 12 ya da 13.
Beni sen saptırdın ey Allah'ım diyor İbrit. Beni sen saptırdığın için febime, beni saptırdığından dolayı ben dost doğru yoluna oturacağım ve onları saptıracağım. Ama burada altı çizilmesi gereken şey, beni saptıran benim tercihim değil,
Allah'ın tercihi,
senin tercihindir.
Üstelik hocam bu ayet insanların tekrar diriltileceği güne kadar izni kopardıktan sonra gelen ayet.
Gelen ayet.
O izni kopardıktan sonra bu iftirayı Allah'a atıyor.
Allah'a iftira.
Yani bir kere kendini önce sağlama alıyor.
Sağlama
beni
alıyor.
Beni bir ertele. Beni evet. Bir tekrar diriltilecek güne kadar bir ertele. Aynen. Ondan sonra sen ki beni azdırdın. Ben de o zaman onlar için senin doğru yolun doğru üzerine yolda. Oturacağım.
Onları saptırmak için senin doğru yolun üzerine.
O zaman bir defa hocam iblisi de doğru yolun üzerinde aramamız lazım o halde.
Doğrudur. Doğru yola yanlış oturmuş.
İşte bu zaten bu artırmayı tabii. Da doğru yolun üzerinde aynen yapmamış
öyle.
Mıyız?
Aynen öyle. Doğru yola yamuk oturmuş.
Doğru yola yamuk oturmuş.
Onun için aslında doğru yolda oturulmaz. Doğru yolda yürünür. Çünkü yollar yürünmek için.
Eyvallah hocam.
Onun için iblis oturuyor ama. Oturuyor ve oturtuyor. Oturtmaya çalışıyor. Yani yolcuyu yolundan vazgeçirmeye çalışıyor. Yolcuyu yolundan ediyor. Yolcuyu bir hancı etse evet. Sevinecek. Zira yolda hancı olmaz. Yolda yolcu olur. Evet. Hancı ne zaman olur? Menzili maksuda ulaştığında, eyvallah. Amacına ulaştığında, gayesine erdiğinde, yolu tamamladığında olur. Yani iblis tam bir son bir kaderci olarak çıkıyor karşımıza. Ve Allah'a iftira ediyor. Diyor ki, sen beni saptırdığın için. Şimdi Allah mı saptırdı iblisi yoksa iblis kendisi mi saptı? Burada Allah'a iftirası sorumluluk üstlenmediğini gösteriyor. Yani tercihinin sorumluluğunu üstleniyor. Hmm. Bu her daim bir ahlaksızlıktır. Hmm. Tercihinin sorumluluğundan kaçmak bir ahlaksızlıktır. Yani iblis eğer tercihinin sorumluluğunu üstlenseydi iblis olur muydu? Bu soruyu sormak lazım.
Evet, eyvallah.
Olmaz.
Zaten...
Peki üstlenen görüyoruz bir tane orada.
Evet.
Aslında iki kişi var imtihan evet. Edilen.
O kim?
Biri iblis, biri Adem.
Evet.
Adem de hata etti evet. İblis de. Adem de günah işledi iblis de. Ve asa Adem Rabbehu fekava. Adem Rabbine asi oldu diyor. Ve yoldan çıktı. Evet. Saptı. Tamam.
Ve aynı kelimeyle hocam.
Aynı kelimeyle. Evet. İhva. Saptı.
Evet.
Yani fiilin faili Adem. Yani eylemin öznesi Adem. Öyle mi? Adem saptı. Allah saptırdı evet. Değil. Adem saptı. Adem saptı. Adem sapmayı tercih etti. Dolayısıyla tercih ettikten sonra, saptıktan sonra ne yaptı Adem? Dedi ki, İnni zalemtu nefsi.
Ben yanlış yaptım.
Ben yanlış yaptım. Ben kendime kötülük ettim. Dedi.
Eyvallah.
Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani Adem ne yaptı? İblis gibi yapmadı. Adem de iblis de hata etti, günah işledi, isyan etti ama Adem'i iblisten ayıran bir nokta var. Adem hatasını kabul etti. Yani eyleminin sorumluluğunu üstlendi. Tercihinin sorumluluğunu üstlendi. Allah'a iftira etmedi. Şunu demedi. Beni sen saptırdın Allah'ım demedi Adem.
Aradaki fark.
Demediği için adam oldu.
Eyvallah.
Adem'i adam eden Allah'a iftira etmemesi. Yani kadercilik sapkınlığına sapmaması. Şeytanı, iblisi şeytan eden de kendi tercihinin sorumluluğunu üstlenmeyip Allah'a iftira etmesi oldu. Eyvallah. İşte ilk kaderci kim olduğunu ortaya çıktı şimdi. Kadercilik dininin piri iblismiş.
Evet.
Ve ondan sonra bu sahte din, bu sapık din, kadercilik dini insanlık tarihinde kalın bir çizgi olarak devam etti.
Bu aslında tüm nebilerin mücadele ettiği bir
kesinlikle,
olay değil mi hocam?
Kesinlikle. Tüm peygamberler, tüm rasuller bu kalın şeytani çizgiye karşı mücadele ettiler ve insanı sorumluluğunu üstlenmeye davet ettiler. Zira insan sorumluluğunu üstlendiğinde insan eylemlerinden hesap verebilir. Hesap verebileceğine inanır hale gelir. Eğer sorumluluğunu üstlenmezse, kendi yaptıklarının, kendi eylemlerinin sorumluluğunu Allah'a atarsa, yani bu benim yazgımdır deseydi Adem. Yani Allah bunu bana yazdı, dolayısıyla yapacak bir şey yok deseydi.
O zaman imtihanın ne manası kaldı?
Tevbenin ne manası?
Tevbenin ne manası?
Onu söyleyin asıl.
Evet, doğru hocam.
Niye tevbe edecekti ki? Yani bana yazdın diye ben mi tevbe edeceğim? Sen tevbe et ya Rabbi.
Doğru.
Allah Allah. Gerçekten. Ben niye tevbe edeceğim ki? Hem yazacaksın, beni mecbur bırakacaksın, hem de ondan sonra tevbe edeceğim. Dolayısıyla sen yazan tevbe etsin. Niye ben? Niye yazılan tevbe ediyor? Anlatabiliyor muyum? Niye nesne tevbe ediyor? Özne etsin. Tercihin sahibi etsin. Benim için tercihi sen yapmışsan, o zaman beni niye sorguya çekeceksin Allah'ım?
Tabii ki.
Ödül ve cezayı niye vereceksin Allah'ım? Benden niye hesap soracaksın Allah'ım?
Aynen.
Hesap sormak için niye yeniden dirilteceksin Allah'ım? Niye ahireti var ettin Allah'ım ki? Hesap günü niye var? Eğer ben tercihlerimin sorumlusu değilsem ve benim için yazdıklarını oynayan bir figüransam, eğer tüm senaryoyu sen yazmış, rolü de sen seçmişsen, unutmayalım. Allah rolleri dayatmamıştır, tanıtmıştır.
Şöyle yaparsan şöyle olur.
İnsan,
öyle yaparsan böyle.
Şu rolü seçersen
bu olur.
Şu olur. Bu rolü seçersen bu olur. Onun için Allah bizim için rol seçmez. Rolleri tanıtır. Buyur bak bakalım. İbrahim mi olacaksın? Nemrut mu? Musa mı olacaksın? Firavun mu? Evet. Ebu Cehil'i mi örnek alacaksın? Muhammed'i mi? İblis'i mi örnek alacaksın? Adem'i mi? Seç. Yusuf'u mu örnek alacaksın? Züleyha'yı mı? Şehveti mi temsil ediyorsun? İffeti mi? Al bakalım. Yani zulmü mü temsil ediyorsun? Adaleti mi?
Her birinin bir karşılığı var. Kesin, yani hiçbiri diğer zıttı olmadan yok.
Dolayısıyla tarih içerisinde bakıyoruz zaten tüm kaderci inanç sistemlerinin hemen hemen tüm putperestliklerin kaderci olduğunu görüyoruz. Evet.
Çok üstelik hocam bu kadercilik yani bir diğer özelliği de yapılan yanlışların Allah'a fatura edilmesi. Ama iyi yapılan başarılar daima insanın kendi. Yani orada kadercilik yok.
Evet.
Allah bak bana ne güzel başarı yazmış. Veya ne güzel kazandım, kazanmış, kazandırdı beni. Öyle bir şey yok.
Bugün Müslümanların içerisinde bunu söyleyince al görmüş boğa gibi üstümüze saldıranların eğer başına bir kaza gelsin, evladının üstüne bir araba yürüsün, bir malı çalınsın, bak bakalım. Hani kaderdi?
Aynen.
Allah yazdı. Evladın, o araba aslında şeydir. Allah'ın yazgısının bir şeyidir. Geldi, vurdu.
Ezelden yazılmış o.
Tabii ki. Yazıldı ve yazdığı da oldu. Dolayısıyla niye böyle bozuluyorsun ki? Niye böyle ortalığı velveliye veriyorsun ki? Niye mahkemeye gidiyorsun ki? Niye hakime başvuruyorsun ki? Niye tazminat alıyorsun ki?
Madem yazgıydın ne manası
var? Aynen öyle. Kimi mahkemeye veriyorsun sen? Utanmaz. Allah'ı mı mahkemeye veriyorsun? Dolayısıyla yazılana mı senin itirazın? Niye yapıyorsun bunu? Yani ha damdan düştü öldü, ha araba vurdu öldü, ha kurşun geldi vurdu öldü. Dolayısıyla damdan düşünce damı mahkemeye mi veriyorsun da kurşunun sahibini de veriyorsun? Niye veriyorsun o zaman? Niye?
Eyvallah.
Çünkü kurşunun sahibi iradeli, bilinçli bir varlık. Evet. Zira iradeli ve bilinçli varlık hesap verir. Eğer tercihini o öyle yapmışsa onun hesabını vermelidir. Dolayısıyla sen iradeli bir varlığa iradesiz bir varlık gibi davranamazsın. Sen davranamıyorsan Allah niye davransın? O zaman nereden çıktı bu? Bu çıkıntı iman maddesi. Kim koydu bunu buraya yahu? Allah'ınızın aşkına. Bir, Allah'a din öğretmeye kalkıyorsunuz. İki, Allah Kur'an'da iman maddelerini sayıyor. İşte biraz önce ayetleri gördük, ayetleri gördük. İman maddelerini. Allah'a iman diyor, meleklerine iman diyor, kitaplarına iman diyor. Efendim, ahiret gününe iman diyor. Elçilerine iman diyor, peygamberlerine. Buraya kadar tamam, eksik yok. Ama bir altıncı madde görüyorsunuz. O Kur'an'da yok, o ayetlerde yok. Bakara 177'de yok, Nisa 136'da yok, Bakara 284-285'te yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Allah'tan korkmadan, size Allah sorarsa ben dini tamamlamamış mıydım? Benim tamamladığım dinin üzerine bu ilaveyi kim yaptı ulan derse ne cevap vereceksin? Anlatabiliyor muyum? Utanmıyor musunuz siz Allah'a din öğretmeye? Siz Allah'a senin tamamladım dediğin dinin eksikmiş ya Rabbi. Şimdi biz tamam. Rivayetlerle tamamladık. Üstelik Allah Resulü'nden 10 nesil sonra düşünebiliyor musunuz? 222'de vefat etmiş olan İmam Zeyd'in El Camii'ne girememiş bu rivayet. 224'te vefat etmiş olan Zühri'nin derlemesine girememiş bu rivayet. 251 yanlış hatırlamıyorsam Ma'mer bin Raşid'in El Camii'ne girememiş bu rivayet.
Onların hepsini geçmiş.
271'de 151 affedersiniz. 179'da vefat etmiş olan İmam Malik'in Muvatta'ına girememiş bu rivayet. Yine efendim 130'larda vefat etmiş olan Hammam bin Münebbih'in sahifesine girememiş bu rivayet. Yine 180'lerde vefat etmiş olan Abdurrezzak'ın El-Musannef'ine girememiş bu rivayet. Yani böyle 10 küsür kitaba
girmemiş.
Hicri 2. yüzyılda girmemiş. Hicri 3. yüzyılın ortasından sonra bir de bakıyoruz bıtırak gibi üremiş. Ve 250 yıl sonra Allah Resulü'nden bir de bakıyoruz Allah Resulü'nün ağzından imana ilave görüyor.
Bu tabii iftira hocam.
Bu yani, Resulullah'a da iftira. Tabii. İşin garibi. Yani. Niye iftira? Zira Allah Resulü dini, imanı Allah'tan öğrendi. Allah Resulü'nün Allah'tan başka bir kaynağı yok. Kur'an'dan başka bir dini kaynağı yok. Dolayısıyla biz bunu da yine Allah'tan öğreniyoruz. Mâ kunte tedrî mel kitâb velel iman. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kimden öğrendin? Kur'an'dan öğrendin.
Hocam şimdi bu ayetler olmasaydı, yani bu üç ayet olmasaydı ve Kur'an'da da başka bir yerde bu iman maddeleri tanımlanmasaydı. Biz şu an bunu nasıl konuşacaktık, neye dayandıracaktık? Yine Allah'tan, biz de oradan öğreniyoruz. Yeah. Allah'a çok şükür ki yani yine o kaynak elimizde sağlam duruyor da kalkıp bu şeyleri, fazlalıkları ortadan kaldırabiliyoruz. Yeah. Peki hocam kader bu değil. Yani en azından bizim anladığımız manada kadere iman dediğimiz zaman alın yazısı anlamında bir kader yok. Ama kader kelime olarak Kur'an'da çok çeşitli yerlerde, çok çeşitli manalarda geçiyor. Biraz onunla da ilgili doğrusu ne o zaman? Biz onu yani yanlışı kaldırdık, yerine hemen doğrusunu koyalım.
Eyvallah. Kader Kur'ani bir kavram.
Evet. Eyvallah.
Kaderle imanın Kur'an'da beraber geçtiği bir cümle yok. Bir ayet yok. Böyle bir şey yok.
Alakası yok.
Ama kader Kur'ani bir kavram ve takdir Rabbimize nispetle kullanılan bir kelime. Onun için yani Allah her bir şeyi kaderle yaratmıştır. Evet, bir kaderi.
Bir kaderi.
Niye? Ne demek bu? Bir ölçüyle yaratmıştır demektir. Yani Allah tesadüfen iş görmez demektir.
Her şeyin bir ölçüsü var.
Aynen öyle. Zaten Türkçemize de geçmiş. Bu kelime Türkçe'de kullandığımız bir kelime.
Hem de çok kullanıyoruz.
Kadar diyoruz. Ne kadar? Nereye kadar?
Hep ölçü bildiğimiz.
Ne zamana kadar? Bu kadar var ya, kaderdir aslında.
Eyvallah.
Kaderdir. O kelime dilimize kadar olarak geçmiş. Yani ne miktar demektir. Ne ölçüde.
Ki miktar da aynı kelime.
Tabii miktar da aynı kelime.
Kadran da aynı kelime.
Aynı kelime. Kadran. Yani birim ölçü verir efendim. Bir göstergede.
Saatin kadranı.
Saatin kadranı, hız kadranı. Anlatabiliyor muyum? İşte ısı kadranı vesaire. Yani hepsi ölçü, gösterge. Gösterge. Nereye kadar? Yani kader ölçüdür. Allah kadersiz iş yapmaz. Ne demek? Allah ölçüsüz iş yapmaz. Allah yarattığı her bir şeye ölçü koymuştur. Allah tesadüfen iş yapmaz demektir. Allah gelişi güzel iş yapmaz demektir. Allah plansız programsız iş yapmaz demektir. Allah kafasına estiğini yapmaz demektir. Allah ilkeli bir Allah demektir. Allah sırat-ı müstakim üzere bir Allah demektir. Bu da bir ayettir, unutmayalım.
Tamam,
yani inne Rabbi ala sırat-ı müstakim. Hmm. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir.
Sırat-ı müstakim.
Evet, Allah takva ehli bir Allah demektir. Yani huve ehlut takva ve ehlül mağfire. Yani Allah sadece bize takvayı emretmiyormuş, kendisi de takva ehliymiş. Ne demek? Sorumluluk bilincine sahipmiş. Yani Allah'tan kimse hesap sorabilir miymiş? Soramazmış. Ama hesap soramaz diye Allah kafasına elseni mi yaparmış? Yapmazmış. Allah'ın gücü sınırsız mıymış? Sınırsızmış. Fakat sınırsız gücünü keyfine göre mi kullanırmış? Asla.
Kendi öyle. Koyduğu ilkeye
aynen
kendisi
öyle.
Uyan.
Bir... Prensipli bir Allah'ımız varmış. Ahlaklı bir Allah'ımız varmış. Anlamlı bir Allah'ımız varmış. Yani ölçülü iş yapan bir Allah'ımız varmış. Bununla bize şunu dermiş. Ben Allah iken... Gücüm sonsuzken, ben bile prensiplerle iş yaparken, siz gücünüz sınırlı, her şeyiniz sınırlı, ömrünüz sınırlı, yetenekleriniz sınırlı iken siz nasıl disiplinsiz, gelişi güzel, ölçüsüz iş yaparsınız dermiş.
Eyvallah hocam.
Eyvallah.
Yani demek ki doğru yerine de böylece koymuş olalım. Çok fazla yerde, çok çeşitli şekillerde kullanılıyor. Hatta benim hocam en çok böyle dikkatimi çekenlerde aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim mesela. Nasıl da ölçtü biçti.
Evet.
Ayeti vardır Müddessir suresinde.
Müddessir suresinde ama o yamuk ölçüp
yamuk
biçen.
Ama yine ölçme manasıyla.
Ölçüp biçen adama. Orada kullanılan kelime tefkir.
İnnehu
fekkara ve kaddara. Thumme kutile keyfe kaddara. Fekkara. Kur'an'da tefekkür geçer. Birçok yerde. Bir yerde de tefkir geçer. Hmm. Tefkir sığ düşünce demektir. Bedeli ödenmemiş düşünce demektir. Tefekkürse bedeli ödenmiş derin düşünce demektir.
Eyvallah.
Dolayısıyla o zaman kader nedir? Yani oraya yeniden dönecek olursak. Esasında kader Allah'ın ölçülü olarak yaratmasıdır. Ölçüsüz hiçbir iş yapmamasıdır. Sünnetullah kaderdir. Yani Allah'ın yasaları kaderdir. İşte orada sünnetullah ile ilgili 4 ayeti hatırlayalım. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişme göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir bozulma göremezsin. Ne demek? Bunu şununla değiştirelim. Allah'ın kaderinde bir değişme göremezsin. Allah'ın kaderinde bir bozulma göremezsin.
Hiçbir mani yok hocam.
Eyvallah. O zaman... İnsanoğlunun yaptıkları içerisinde Allah'ın eylemini hiç mi görmeyelim? Yani tamam Allah'ın Mustafa kulu. Bunu anladık. Buraya kadar anladık. İnsanın yaptıklarından sorumlu olduğunu biliyoruz artık. Yani kader anlayışı insanı sorumsuzluğa sürüklüyorsa o kadere iman falan değil. O iftira, o iblisin dini. Eyvallah. O zaman... Kader anlayışı nedir? Nasıl olmalıdır? Diye bir soru gelecek olursa, esasen Allah'ın takdiri dışında kainatta hiçbir şey yok. İnsanı yaptıklarından sorumlu tuttuğunuz her şeyde insanın eyleminin sahibi insandır. Fakat insanı suçlayamadığınız, hiçbir şekilde insanı suçlayamadığınız şeylerde ise o eylemin faili Allah'tır.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum? İşte bu. Bunu ayırt etmesi çok mu zor?
Hatta hocam bu kadercilik de
çok mu zor?
Dua da hayattan kal. Yani duanın da bir anlamı
kalmıyor. Dua edemez ki kaderci.
Kaderci dua
eder fakat aslında
kendini kandırır.
Duanın içini boşaltmıştır.
İçini boşaltmış.
Sahtekarlık yapar. Niye dua ediyor ki? Neyi istiyor Allah'tan? Çünkü Allah yazdı diye inanıyor. O kaderim diye inanıyor. Kaderini niye değiştirmesini istiyor ki? Anlatabiliyor muyum? Yani bu çelişki değil mi aslında? Dua edemez.
Sadece dua değil, sizin eyvallah. Bir sizin güzel sözlerinizden bir tanesi. Kadercilik aynı zamanda iradeyi de inkar hocam.
Aynen öyle.
Yani dua hayattan çıktı ya da içi boşaltıldı. İrade de çıktı.
İrade de çıktı.
Yani tabii. Siz kendi yaptığınız fiilin faili olmaz duruma geldiniz. Seçimleriniz yok. Dolayısıyla hayata bir müdahaleniz yok. Siz bir robotsunuz. Sizin için belirlenmiş yolda yürüyorsunuz.
İşte kadercilerin, yani kimin çıkarı var dedik ya. Kimin çıkarı olduğu şimdi ortaya çıktı.
Evet.
İradeyi sıfırlıyor kadercilik. İradeyi aktif olmaktan çıkarıp pasif hale getiriyor. Peki iradesi sıfırlanmış insanı kim sever? Yani şibih insan, insan müsveddesi. Ni kim sever? Artık çünkü insanı insan eden üç şeydir. Akıl, irade, vicdan. Ruhun üç yüzleridir bunlar. Bu üçü yoksa insanın hayvandan farkı yok. Dolayısıyla iradesi sıfırlanmış bir insanı kim sever? Bu insandan kim istifade eder? Şöyle bir bakın bakalım.
Bir bakalım.
Bir bakalım. Evet.
İsterseniz
bu piyasada din bezirgenleri var.
Eyvallah.
Yattığı yerden geçinen, dinin sırtından geçinen, dindarın sırtından geçinen. Bunlar tarih boyunca varlar. Bunlar sadece İslam'da yoklar. Tüm inanç sistemlerinin içinde tufeyli asalaktırlar bunlar. Ve bunlar üretmezler.
Hocam kişilerin, insanların Allah korkularını istismar eden
şey. Aynen öyle. Sadece Allah korkusu kademeler. Neye inanıyorsa onu
ona,
istismar ederler.
İnandığı şeyi
yani
istismar eder.
Bir animist içinde geçerlidir, eyvallah. Bir totemist içinde geçerlidir, bir Budist içinde geçerlidir, bir Hristiyan, bir Yahudi içinde geçerlidir, bir Mecusi içinde geçerlidir. Eyvallah. Yani her inanç için geçerlidir. Bu asalak sınıf efendim asalak olarak yaşayabilmesi için karşısındaki insanın iradesizleştirilmesini ister. Zira iradeli insanın sırtında asalak olamaz. Onun sırtından geçinemez. O yani üretmeden yatıyor. Hiçbir değer üretmiyor. Ne bilgi adına, ne zanaat adına, ne sanat adına, ne ilim adına, ne bir başka şey adına, insanlığın yararına herhangi bir değer üretmiyor. Düşünce zaten felç. Zira öyle bir kurmuş ki tezgahı, bu tezgahta başkalarının emeğini sömürüyor. Alın terini sömürüyor. Peki bu bir başkasının emeğini sömürmesi için o bir başkasında en çok sevdiği haslet nedir biliyor musunuz? İradesizlik.
Eyvallah.
İradesizlik. Gassal elinde meyyit. Ölü yıkayıcı elinde evet. Ölü. Yani bizimki ölü yıkayacak, o da ölü olacak.
Ölü olacak.
Ve
o ondan, kadar iradesiz olur.
Evet, o kadar iradesiz. O kadar ölü, o kadar işlevsiz, o kadar kalas olmasını istiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu kalasların üstüne binecek ve beyimizde padişahlar gibi yaşayacak. Paşalar gibi yaşayacak ve kendi keyfini bozana da başlayacak çamur atmaya. Başlayacak zifos sıçratmaya. On parmağında on çamur gelene sürecek, gidene sürecek. Allah'ın dinini pisletecek, İslam'ı kirletecek, dinini, imanını kirletecek, başkalarının da imanını kirletecek ve usanmayacak. Sadece ve sadece tezgahı dönsün, dümeni dönsün. Onun için...
Mesele bu.
Mesele bu. Neden birileri kaderciliği Müslümanların getirdi de İki akidesinin içine boca etti. Neden birileri insanın iradesizliğini sever? İradelisinden hiç haz etmez. Neden birileri insanların akılsızını sever? Akıl deyince efendim cinleri başına üşüşür, al görmüş boğa gibi saldırır. Neden aklı ayağının altına alıp tepelemeye kalkar? Şimdi anlıyor musunuz?
Aynen.
Neden Kur'an akletmek, akletmek, akletmek der? Neden Kur'an Allah akletmeyeni pisliğe mahkum eder? Ve yec'alü rizze alellezine la yakilun. Neden Kur'an canlıların içinde en şerlisi aklını kullanmayanlardır
üstelik
der.
Canlıların içinde.
Canların
insanların
diyor.
İçinde
evet,
değil.
Eyvallah. Neden Kur'an böyle derken, yani aklı öve öve bitiremez, akletmeye çağırırken bunlar akılsızlığa çağırır. Neden Kur'an iradeye çağırırken, burada irade deyince işin bir başka yanı da var. Onu hiç değinmiyoruz ona.
Ona bir ara vereceğiz, ondan sonra eyvallah, rahat rahat değinelim.
Kadercilik aynı zamanda Allah'ın iradesini de inkara dayanır.
Evet.
Zira sudur teorisi. Gerek yeni Eflatuncu, gerek eski Eflatuncu, gerek Yunan, gerek Helen. tüm boyutlarıyla sudur teorisi, yani varlığın nasıl oluştuğunu açıklarken varlık Allah'tan bir taşma şeklinde, sudur budur, Allah'tan bir taşma, bunun temelinde Allah'ın iradesini inkar yatar. Evet.
Bunu çünkü biraz daha...
Allah bile kendi iradesiyle yapmamış, taşmış. Anlatabiliyor muyum?
Ya Allah'ı da hayatın dışına.
Aynen öyle. Allah'ı da iradesizleştirmeye kalkıyorlar.
Bunu biraz daha konuşalım hocam. Biraz bir kısa aradan sonra. Tekrar merhabalar. Yükselen Sözler devam ediyor. Kaderciliği konuşmaya devam ediyoruz. Kaderi olması gereken anlamda anlamaya, öğrenmeye devam ediyoruz sevgili hocamız Mustafa İslamoğlu'yla birlikte. Ben az evvel söylemiştim, Kader Risalesi ve Şerhi kitabı hocamızın bu konuda yapılmış. Hasan El Basri'nin o dönemde yazdığı, hocam hangi dönem, yılını sizden alalım.
Hicri 1. yüzyıl, Hasan El Basri 110'da vefat etti. Bu kitabın yazıldığı tarih ise en geç Hicri 80-85 arası.
Arası.
Evet. Abdülmelik bin Mervan dönemi, yani Emevilerden Abdülmelik bin Mervan'ın yönetiminde
Haccacın dönem.
Haccacın, tabii Haccacın Kabe'yi yıktığı, efendim Büsr bin Ertad'ın Medineli kadın kızların üzerine askeri saldığı ve efendim İslam topraklarında zulmün ayyuka çıktığı bir dönemde Emeviler kaderciliği devlet siyaseti ortaya koyuyorlar.
Kendi yaptıklarının faturasını Allah'a çıkarmış.
Esasında müşrikler kaderci. Kur'an müşriklerin kaderci olduğunu bize açıkça söylüyor. Yani eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık diyorlar. Açıkça, yani hem de bir yerde değil, birkaç yerde.
Üstelik bunu hesap gününde de söylüyorlar hocam.
Levşe Allahuma eşrakna. Tabii Allah'a iftira ediyorlar. İftira tıpkı şeytan gibi kaderciler, müşrikler.
En'am 148.
Kur'an şirkin, müşriklerin kaderciliğini yüzlerine çarpıyor ve onlara siz kendi eyleminizden sorumlusunuz diyor. Evet. Ve bu çerçevede tebbet yede ebi lehebin diyor. Eylemin merkezi olan eli kurusun diyor. Çünkü o eliyle eylem yaptı. Yani tercihlerini yaptığı eylemi hangi eliyle yaptıysa o eli kurusun diyor. Dolayısıyla bu anlamda Müslümanlar Uhud'da yeniliyorlar. Bu başımıza nereden geldi diyorlar. Belli ki müşriklerden bir sızıntı var. Müşriklik döneminden bir kadercilik sızıntısı var. Kur'an hemen cevabı yapıştırıyor. Bu kaderinizdi demiyor. Allah bunu böyle yazdığı için geldi demiyor. Ya ne diyor? Kendi yüzünüzden.
Kendi yüzünüz.
Min indi enfusikum. Kendi yüzünüzden geldi. Kendi ellerinizle.
Kendiniz yaptınız.
Kendiniz yaptınız, kendiniz buldunuz diyor. Aynen böyle diyor. Onun için Kur'an birçok yerinde öyle bima kesebet eydihim, elleriyle yaptıkları yüzünden, bu bir kalıptır. Kur'an'da birçok yerde geçer. Yani zaharal fesadu fil bahri vel fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karalarda ve denizlerde fesat çıktı. Elleriyle yaptıkları yüzünden. Dolayısıyla Allah doğruyu ve eğriyi insanoğlunun önüne sermiştir. Hakkı ve batılı insanoğlunun önüne sermiştir.
İnsan suresinde.
Eyvallah. Yani imma şakiran ve imma kefura. İster şükreden olursun, ister küfreden olursun. Dolayısıyla
biz yolu gösterdik.
Yani, tabii ki. Yani ve men şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Yani isteyen ama isteyen istediğim demiyor. İstediğim iman etsin demiyor.
O zaman
isteyen iman etsin.
Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani küfretme özgürlüğünü veren Allah.
Kesinlikle.
Kimse alamaz.
Yani tercihini veren. Dolayısıyla tercih hakkını sana bırakıyor. Zaten eğer iman bir tercih değilse ödülü gerekmez ki. Evet. Yani sizin tercihiniz değilse ödüle gerek yok ki. Onun için melekler tercih etmediği için meleklerin ödülü yoktur.
Eyvallah.
İnsanın ödülü vardır. Niye cennet vardır, cehennem vardır?
O da ne ödülü?
Zira yani tercihlerimiz vardır.
Eyvallah.
Dolayısıyla insan tercihleridir. Ve aslında ahiret tercihimizdir.
İnsan tercihleridir.
İnsan tercihleridir. Tercihleri yoksa insan yoktur ortada. Dolayısıyla biz hayvanların cennetinden söz edemiyoruz, hayvanların cehenneminden de söz edemiyoruz. Niye? Hayvanların tercihlerinden söz edemediğimiz için. İnsan tercihleridir. Yani ahiretiniz tercihinizdir.
Eyvallah hocam. Hocam buraya şunu söyleyecektim. Bu Hasan el-Basri'nin işte hocamızın bahsettiği dönemde Hicri 80'li yıllarda
eyvallah,
yazdığı, kaleme aldığı bu
özür dilerim.
Estağfurullah, buyurun.
Bu eser Kader Risalesi İslam tarihinde bize kadar gelen yazılı ilk belgelerden bir tanesi. Belki de orijinal olarak ilk belgedir. Yani Kur'an dışında,
tek nüsha mı var?
Kur'an dışında maalesef yok edilmiştir. Yani ana akım, hoşuna gitmeyen kaynakları ortadan yok etmekte çok mahirdir. Ortadan kaldırmakta çok mahirdir. Bir kültürel soykırım uygulanmıştır. Birçok şeye uygulanmıştır. Ana akım kelamın hoşuna gitmediği, ne varsa alnını kırıştırdığı ne varsa kültürel bir soykırım uygulanmıştır. Bu eser bir tek nüshası kalmıştır dünyada. Bu eserden bahseden eserler daha Hicri 3. yüzyıldan itibaren var zaten.
İzi var yani.
İzi çok. Her zaman da var. Bu eserden alıntılar var. Hicri 3. yüzyılda mesela Kâbî Akaid kitabına, kelam kitabına almış. Hicri 4. yüzyılda Kadı Abdülcebbar kendi kitabına almış. Yine Hicri 4. yüzyılda Cuşemi almış kendi kitabına. Hicri 5. yüzyıldan sonra zaten çoğalmış olarak piyasada buluyoruz. Ama orijinal nüsha hiç yok. Bir tane Süleymaniye Kütüphanesi'nin tozlu raflarında 800 yıllık bir el yazması.
Allah Allah.
Anlatabiliyor muyum? Bir tek. İlginçtir. Bu el yazması maalesef Türkiye'de binlerce doktora tezi yapılır. Bu el yazması üzerine şu anda 100-150 doktora yapılması lazımdı. Neşr bile yapılmamıştır Türkiye'de. Bırakınız neşr, bir el yazmasının Arapça olarak neşredilmesidir. Neşr, buna
yani
neşr
kaybolmasın diye.
Eyvallah. Yani günümüz Arapçasıyla üzerinde edisyon kritik yapılarak varsa farklı nüshaları, onlarla edisyon kritiği karşılaştırmalı bir okuma yapılarak eskiyen, çizilen, bozulan yerleri varsa onlarda takribi ve tahmini okumalar yapılarak üzerinde ciddi bir çalışma yapılarak yayınlamaya, ana diliyle, asli diliyle, şekliyle yayınlamaya neşir denir, onu çeviriye tercüme denir, onu açıklamaya şerh denir. Biz hem neşrettik, hem tercüme ettik, hem şerh ettik.
Allah'tan hocam, Allah razı olsun.
Yani 800 yıl orada duruyor bu. Süleymaniye'nin tozu. Ve dünyada bir tek nüshası var. Ve İslam tarihinin Kur'an'dan sonraki bize kadar gelen ilk orijinal metinlerinden biri. Hicri 80'den bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir vurdum duymazlık olabilir mi? Peki niye? Bunu da aslında sorgulamak lazım. Niye? Çünkü genel kabullere aykırı. Çünkü üzerine su içmişiz. Çünkü kendi itikadımızı tahrif etmişiz. Yani Hicri 3. yüzyılın ortalarında getirmişiz, imanda olmayan, Kur'an'da ayetlerin içinde sayılan iman maddeleri içinde olmayan bir sahte maddeyi getirmişiz, imanın şartlarına ilave etmişiz, bir sahte ilave yapmışız. Ondan sonra da o ilaveye uymayan kaynakları yok etmişiz. Yani kültürel bir soykırıma uğratmışız.
Hocam burada bir cümle var Hasan el-Basri'nin ta o zaman yazdığı eserde. Yani bu benim hayatımda mesela hedef edindiğim, şiar edindiğim, yani bir yöntem olarak belirlediğim ana yöntemdir. Bu programı açıkçası yapmamızın en önemli sebebi de budur. Şöyle diyor, ben bunu okuduğumda, yani o dönemde bunu söyleyen bir insanı, işte gerçek cihadın bu olduğunu düşünmüştüm. Şöyle diyor, Allah'ın kitabından bir delile dayanmayan her görüş bir sapmadır.
Eyvallah. Muhteşem.
Gerçekten muhteşem. Yani çünkü doğruluğunda şüphe olmayan tek kaynak.
Hicri 1. yüzyılın ortasında söylenmiş bir söz olduğunu unutmamak lazım.
Evet, evet.
Bir de bu sözün Emevi zalimlerine karşı söylendiğini unutmamak lazım.
Bu vesileyle kaderciliğin tarih sahnesinde siyasi amaçla, özellikle İslam tarihinde siyasi amaçla kullanımına bir giriş yapmış olalım hocam.
Eyvallah.
Buyurun, Emevilerde bu nasıl kullanıldı? İlk kim kullandı? İlk nasıl
ortaya? Esasen Kur'an kendisinden önceki müşrik cahiliye kaderciliğinden bir kopuş ve kırılışı temsil eder. Kur'an bir set çekti. İnsanı sorumluluğa davet etti. Takvaya davet etti. Üstünlük ölçüsü olarak takvayı koydu. Ve insana aklını, iradesini kullanmasını önerdi. Ve aklını kullanması için insanı her türlü düşünceye davet etti. Ve bu manada insanı aktif ve aktüel bir iradeye davet etti. Evet. Fakat müşriklerin kaderciliği çok geçmeden, Allah Resulü'nün vefatından sonra Emevilerin iktidara gelmesiyle birlikte müşriklerin fikri iktidara geldi. Yani müşriklerin kendisi değil ama akaidi iktidara geldi. Çok ilginç. Hani birileri için söylerler, işte biz hapisteyiz, fikrimiz iktidarda diye bir zamanlar söylerlerdi ya, darbe döneminde. Evet. Dolayısıyla müşrikler güya İslam toplumundan elimine edilmiştiler ama müşrikler akaidi iktidardaydı Emeviler döneminde. Emevilerin ilk efendim sultanı, ilk efendim diktatörü Muaviye bin Ebi Süfyan önce bir şey yaptı. Mal Allah'ındır dedi. Çok ilginç bir şeydi. İlk bakışta ne kadar da mütedeyyin bir insanmış.
Ne kadar ya, masum.
Ne kadar güzel bir
güzel
laf
bir
bu
ifade
falan diyesi geliyor. Ve buna ilk itiraz eden de Ebu Zer oldu. Tabii Ebu Zer'le beraber başka sahabiler de itiraz ettiler. Miktat bin Esved falan gibi. Efendim, itiraz eden sahabiler oyunu anlamışlardı. Zira Muaviye mal Allah'ındır derken biz Allah'ın kaderiyiz. Allah bizi seçti, sizin tepenize oturttu. Şimdi bize karşı gelmek Allah'ın kaderine karşı gelmek. Dolayısıyla mal da Allah'ın malı, Allah'ın kaderi, Allah'ın malını harcarsa kime ne laf düşer?
Tezgah muhteşem hocam.
Yani Emeviler Allah'ın kaderi, mal da Allah'ın malı, Allah'ın kaderi, Allah'ın malını harcarsa kime ne laf düşer?
Dünya perestlik, ahiret imanının ortadan kaldırılması bu. Zaten,
aynen.
Zaten Kur'an'da ahiret imanını, ahirete imana bu kadar çok vurgu yapılmasının sebebi de bu işte. Yani dünya perestliğin önüne geçilmesi için.
Dünyevileşme. Eyvallah. Ve maalesef Emeviler bu ümmetin tarihinde dünyevileşmenin dibini buldular. Hmm. Ve bu anlamda sadece dünyevileşmekle kalmadılar. Bu dini dünyevileştirmeye kalkıştılar. Dinin kodlarıyla oynadılar. Dinin genetiğini bozdular. GDO'lu bir din, GDO'lu bir İslam, genetiğiyle oynanmış, genetiği değiştirilmiş bir İslam ortaya çıkardılar. Ve bunun için yani kendilerine benzer ulema da buldular. Fetva verecek adamlar da buldular.
O kolay ya, hocam.
Evet,
o
kolay. Evet, yani parasını verdiler.
Verdiniz mi?
Verdiler. Siparişi verdiler. Yazdırdılar. Ettiler, eylediler. Ve ortaya öyle bir din çıktı ki Emevilerin siyaset tarzı olarak müşriklerin ve iblisin dini olan kadercilik biz orada Emevi dininin merkezine oturmuş bir biçimde bunu gördük.
Eyvallah.
Yani Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Yezid'in odasına kesik başı getiriliyor. Yezid'in elindeki sopayla kesik Hazreti Hüseyin'in dudaklarına vururken söylediği şey şu. Hazreti Zeynep'e, Hüseyin'in kardeşine, onu Allah öldürdü. Onu Allah öldürdü. Bitti. Yani onu biz öldürmedik.
Kimse bize dokunmasın.
Aynen öyle. Onu Allah öldürdü. Yani Hüseyin'in katili Allah. Onun için siz niye bizden hesap soruyorsunuz? Yani Yezid'e kim ne diyebilir ki? Bunları iktidara Allah getirdi. Onu Allah öldürdü. Dahası bu orayla sınırlı değil. Daha bir şeytanlık var. Hinoğlu hinlik var arkasında. O da ne? O da şu. Bedir'de Allah Resulü'nün karşısında üç kişi görüyoruz. En şiddetli iman düşmanı olarak savaşan. Muaviye'nin kardeşi, Muaviye'nin efendim amcası, Muaviye dedesi, affedersiniz, Muaviye'nin dayısı. Kardeşi, dayısı, dedesi. Üçü de orada öldüler. Tüm akrabalar oradaydı, babası da dahil. Babası savaşı yönetiyordu zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani Ebu Süfyan savaşın komutanıydı.
Ümeyye oğulları.
Ümeyye oğulları. Allah Resulüne karşı müşriklerin komutanıydı. Ama üç tane de ölü bıraktılar Bedir'de. Dede, dayı, kardeş. Muaviye'de. Şimdi
bu bir öz alma o zaman hocam.
Yani şimdi zaten bunu söylüyor Yezid. Hazreti Hüseyin vefat ettiğinde, şehit olduğunda bir şiir okuyor. Bir karga öttü de ister öt ister ötme dedim. Zira ben alacağım öcümü aldım.
Tamam. Eyvah. Bakla çıkmış yani.
Bakla çıkmış. Vefatül Vefeyat'ta İbn-i Hallikan naklediyor bunu. Başka kaynakları da var. Hatta Alusi de nakleder bunu. Dolayısıyla yani bu meyanda Emeviler dedelerini ve atalarını kadercilik üzerinden tezkiye ederek şunu söylemeye çalışıyorlar. Ya siz Ümeyye oğullarının, Allah Resulüne karşı savaşan Ümeyye oğullarını kınıyor musunuz? Kınamayın. Ümeyye oğullarının kaderi buydu. Kaderi buydu. Yani Bedir'de Allah Resulüne karşı savaşan Ümeyye oğullarının kaderiydi o. Dolayısıyla onlar için inen ayetler de ezelde yazılmıştı.
Evet.
Kur'an niye mahluk değildir meselesi.
Bu meselesi işte, de oraya gidiyor.
Bir ucu da oraya gidiyor.
Kur'an mahluk mudur, evet, değil midir?
Yani Allah'ın yanına ikinci bir Allah olarak Kur'an'ı koymaya çalıştılar. Haşa. Evet. Çünkü yaratılma açısından varlık ikidir. Ya yaratandır ya yaratılandır. Tabii ki. Eğer bir şey yaratılmamışsa yaratandır. Anlatabiliyor muyum? Bunu da bilmeyecek ne var? Yani Kur'an'ın mahluk olduğu, mahluk olmadığı tezi neden Emevileri bu kadar ilgilendirsin? Neden Abbasileri bu kadar ilgilendirsin? Neden Sultayı bu kadar ilgilendirsin de Abbasiler sırf bu meseleden dolayı İmam-ı Azam'a Kur'an mahluk değildir de diye zorlasınlar da bunun üzerine öldürsünler.
Bu meseleden dolayı.
Bu meseleden dolayı öldürüldü İmam-ı Azam. Bu meseleden dolayı öldürüldü.
Çok enteresan.
Evet. Yani tam da olay bu. Bu meseleden dolayı öldürüldü. 200 yıl bu meseleden dolayı öldürüldü diye aşağılama ve kampanya yaptılar.
Propaganda yaptılar.
Propaganda yaptılar. Ondan sonra da bunun üstünü örterek bir başka propaganda yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Hangi birini açayım? Evet. Hangi birini söyleyeyim?
Yani burada gördüğümüz kadarıyla en azından hakim sınıf tarafından baktığımız zaman, yani iktidar yönünden baktığımız zaman İslam'ın adı var hocam. O dönemde öyle görünüyor.
İslam var. İslam olmasaydı Hasan el Basri olmazdı.
Tamam, hakim sınıftan.
Hasan el Basri,
yani iktidardan bahsediyor.
Bakın tabii ki müthiş bir mücadele de var aynı zamanda.
Evet, evet.
Müthiş bir mücadele. Yani Amr el Maksus bu adamlara karşı çıkıyor. Dişe diş savaş veriyor tek başına ya.
Mecburen. Ya,
ne yaptılar biliyor musunuz? Diri diri toprağa gömdüler. Bir insan diri diri gömülerek öldürülür mü? Bunlar onu yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Hucr bin Adi bunlara karşı, sahabeydi bu zat. Hucr bin Adi bunlara karşı, bunların bu zulümlerine karşı, dine yaptıkları, hakikate karşı yaptıkları bu zulme karşı bizzat direndiler. Ne yaptılar? Arkadaşlarıyla birlikte, 10 küsur arkadaşıyla birlikte dar ağacına çektiler. Evet, Mabet el-Cüheni. Bunların bu kader anlayışına karşı, sırf kader anlayışlarına karşı savaş açtı. Ve iradeyi savundu. İradeyi savundu. Ona öyle işkenceler yaptılar ki, önce parmaklarını, sonra mafsallarını, sonra kollarını, sonra bacaklarını, kırarak yavaş yavaş öldürüyorlardı. Ve aynen şunu söylüyorlardı. Bak Allah'ın sana ne yaptığını gördün mü? Bu işkenceyi yapıyordu, utanmazlar. Allah'ın sana ne yaptığını, zincirlerimi çöz, bana kimin yaptığını sana söyleyeyim diyordu da. Beni senden başkası bağlamadı diyordu. Beni Allah bağlamadı, sen bağladın. Hani Hazreti Osman da öyle diyordu ya. Bu taşları sana Allah atıyor demişler de taş atanlar. Eğer Allah atsaydı isabet ettirirdi siz efendim.
Çok demiş güzel. Yani.
Allah atsaydı isabet ettirirdi. Çok bakıyorum güzel. Da taşlarınızın çoğu karavana gidiyor. Efendim.
Fil suresini yani, okumuş yani.
Aynen. Yani eline gücü geçiren, eline erki geçiren, eline iktidarı geçiren kendini Allah yerine koyuyor. Ve ben yapmadım, o yaptı. Yani Miki yaptı hesabı. Anlatabiliyor muyum? Ben yapmadım, o yaptı. Ben yapmadım, o Allah'a iftira ediyor. Yani Allah'ı bu kadar savunmasız mı zannediyorlar? Bu nasıl bir Allah tasavvurudur? Bu nasıl bir Allah inancıdır? Bu nasıl bir Allah'a saygıdır ki Allah'ı bu kadar savunmasız görmek? Allah'a böylesine iftira, ulu orta iftira etmek. Yani bir insan yahu sıradan bir insana bile bunu yapamaz. Evet. Sen Rabbine nasıl yapıyorsun? Dolayısıyla çöz bakayım beni dedi. Çöz. Mabet el-Cüheni. Efendim. O zaman kimin yaptığını sana göstereyim. Efendim Allah mı yapıyor yoksa sen mi yapıyorsunuz? Benim inandığım Allah zulmetmez dedi. Adamı böyle işkenceyle öldürdüler. Dolayısıyla iki din hep gitti. İndirilen din, uydurulan din.
Eyvallah.
Emevilerin uydurulan dinine karşılık indirilen dinin müntesipleri hep oldu. Evet. Bakın biraz bir sürü isim saydım, bakınız. Hucr bin Adi'den bahsettim, Mabet el-Cuhari'den bahsettim, Amr el-Maksus'tan bahsettim, Hasan el-Basri bizzat kızının cenazesini kılamadı. Kızının cenazesine gelemedi çünkü Emeviler ellerine geçirirlerse öldüreceklerdi.
Adam saklanıyor, ne yapıyor?
3 yıl saklandı. Evet. 3 yıl saklandı. Yani Hasan el-Basri'nin mücadele yöntemi barışçıl yöntem. Barışçıl bir muhalefet yöntemiydi. Dolayısıyla 3 yıl saklandığı için kızının cenazesini kılamadı. Bu anlamda bu yazdığı mektup da zamanın Emevi halifesine yazdığı mektuptur. Emevi halifesi iftira ediyor Allah'a, kadercilik yapıyor ve işte Hasan el-Basri onun üzerine kader risalesini kaleme alıp ona yolluyor. Ve ona öyle şeyler söylüyor ki bu risalede 100 küsur ayet kullanılıyor. Baştan sona Kur'an'la konuşan bir adam görüyor.
Kaç sayfa hocam toplamı?
Bu risalenin aslı 6 sayfa.
6 sayfada 100 küsur evet. Ayet mi kullanılıyor?
Aynen öyle. Eyvallah.
İşte o yüzden o az evvel okuduğum cümlenin anlamı ortaya çıkıyor.
Eyvallah. Eyvallah. Dolayısıyla ondan sonra Abbasilerde de görüyoruz.
Oraya
yine işte. Kaderciliği. Çünkü Abbasiler
yani. Hayır bitmiyor. İktidar değişiyor aynen ama öyle. Akide aynı.
İktidar değişiyor ama güç ve nüfuz tutkusu değişmiyor. El-hakumut tekâthür. Çoğaltma tutkusu değişmiyor. Çoğaltma tutkusu Emevileri nasıl helake sürüklemişse Abbasileri de öyle helake sürüklüyor. Ve onlar da kendi muhaliflerine karşı. İşte kendi muhalifleri kim? Şia. Kendi muhalifleri kim? Ehl-i Beyt imamları.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Kendi muhalifleri kim? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam yani esaslı bir Abbasi muhalifidir. Ve Abbasi projesine katılmak istemiyor. Ebu Cafer Mansur döneminde bir proje başlatılıyor. Tedvin projesi. Tedvin nedir? Mevcut bilgiyi tümüyle kayda geçirip müdevven hale getirmek ve mevcut bilgiyi konserve etmek üzere kayda geçirmek. Ama tabii kayda geçirirken de manipüle etmek. Bir tür devletin süzgecinden geçirmek. Abbasi ideolojisine uygun hale getirmek. Ve böyle bir proje başlatılıyor. Tedvin asrı diyoruz biz bu asra. Yapılan işe de tedvin diyoruz. İşte yani ilk defa dil derleniyor. Halil bin Ahmet görevlendiriliyor. Gidiyor Badiye'ye, Bedevilere parasını vererek adamlardan dilinizi gösterin, öğretin bakayım diyor. Teker teker kelimeleri yazıyor. Arap dil dağarcığını, Arap sözcük dağarcığını, söz varlığını orada kayıt altına alıyor. Ondan sonra hadis tedvin ediliyor. Ondan sonra tefsir tedvin edilir. İbn-i Cüreyç ilk defa tefsiri görevli olarak tedvin edendir. Efendim, yine o da Hicri 151'de vefat etmiştir. İmam-ı Azam da bu projede görev alması isteniyor. İmam-ı Azamsa bu zalimlerin projesinde görev almamakta direniyor ve onu Halkul Kur'an meselesinde, Kur'an yaratılmıştır, yaratılmamıştır meselesine sürüklüyorlar. İmam-ı Azam Kur'an'ı ikinci bir Allah ilan etmemek için Abbasi tezine hayır diyor. Hayır dediği için bu projeyi başlatan Ebu Cafer Mansur'un emriyle zindana ölüsü giriyor, dirisi çıkıyor. Dirisi giriyor, ölüsü çıkıyor. Yani zehirleniyor.
Hocam bu hastalık...
Evet, özür dilerim. Sadece orada kalmıyor. Ne oluyor? Bugüne kadar da geliyor.
Ha, oraya gelecek. Eyvallah. Yani bitmiyor bu.
Bitmiyor.
Gördüğüm kadarıyla hocam bu İslam, Hristiyanlık vesaire, yani din de seçmiyor. Bu,
aynen bu. Öyle. Aynen.
Kültür de seçmiyor. Toplum da seçmiyor.
Bir kere şunu söyleyeyim. Eski Yunan'da paganların tamamı kaderci. Tamamı. Bakın, yeni Eflatunculuğun kendi adına nispet edildiği Plotinus boyuna kadar tepeden tırnağa bir kadercidir ve pagandır. Ve bakınız, Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'ı yok ederek onun yerine sahte bir dini inşa eden Paulus ağzına kadar kadercidir. Paulus'un mektuplarını okuyun. Korintoslulara mektubu okuyun, Romalılara mektubu okuyun, efendim diğer mektuplarını okuyun. Orada hem satırın kendisinde hem satır arasında ağzına kadar kaderci bir adam görürsün.
Zaten ilk günah meselesi, doğan kişilerin günahlı doğuyor olması.
Kesinlikle.
Bunlar kaderciliğin en önemli yansımaları zaten Hristiyan akidesi.
İlk günah doktrini kadercilikten kaynaklanan bir doktrindir. Ve dolayısıyla aynı zamanda kaderciliği bakıyorsunuz, diğer diktatörler de istismar etmiş. Onları da kaderci görüyoruz. Çok ilginç. Napolyon Mısır'a giriyor. Çok ilginç. 18. yüzyılda Mısır'a giriyor. Mısır'a girerken kendi verdiği bir demeç var Mısırlılara. Ben Allah'ın size takdiriyim diyor.
Ha, tamam. Aynı hikaye.
Aynı numara.
Aynı numara.
Aynı numara.
Tezgah aynı tezgah.
Tezgah aynı tezgah.
Satıcı farklı.
Orada da kalmıyor. Nixon 70'lerde iktidara geldiğinde ilk iktidara geldiğinde başkanlık demecinde şu dünyaya söylediği şu. Tanrı Amerika'nın dünyayı Amerika'nın yönetmesini istiyor. Tanrı'nın kaderi budur.
Güzel.
Numara aynı ne numara.
Güzel. Evet, güzel.
Aynı numara. Biz aynı şeyi...
Nasılsa delil olmadıktan sonra istediğini söylüyor.
Yani inanmazsan ölç.
İnanmazsan ölç
yani
meselesi.
Dünyanın ortası eşeğimin bastığı yer. Yani. Evet. 1990'da bir felaket yaşandı Suudi Arabistan'da. Hac mevsiminde binlerce hacı öldü. Resmi açıklama 1600 kişi, gayri resmi 6000 kişi.
Of.
6000 hacı ihramıyla öldü. Mina tünellerinde. Ve sebep de şu, bir efendim prens, Suudi ailesinden bir prens geçecek diye Hüccac'ın önünü, hacıların önünü kesiyorlar.
Onlar orada birikiyorlar.
Onların orada önünün kesildiğinden haberi olmayan milyonlar arkadan akıyor tünelden. Ve sıkışma sonucunda 6000 hacı
feci şekilde,
karıncanın öldürülmesinin yasak olduğu yerde öldü. Suudilerden tek bir açıklama.
Kader.
Takdiri ilahidir. Ha. Kader. Bitti.
Öyle dediniz mi? Soru sorulmuyor. Aynen. Her şey bitiyor.
99 depreminde iyi hatırlıyorum bugün gibi. Ben de oradaydım hemen ikinci gün. 99 depreminde devlet bölgeye 3 gün 4 gün gelemedi. Gölcü'ye. Adapazarı'na devlet gelmedi. 99 depreminde. Ve o günün başbakanı, pek dinle de namazla, niyazla dinle, arası çok iyi olan biri değil, bir iktidar değil. ve çıktı açıklama yaptı. Bu takdiri ilahidir. Söylenecek bir şey yoktur. Allah'a fatura etti. Faturayı yazdı, altında imzaladı, Allah'a da postaladı. Yani Allah...
en son daha yakınlarda da oldu hocam. Bu Soma ile ilgili de, Soma faciası ile ilgili de,
maalesef.
Aynı cümle kullandı.
Maalesef. Evet. Dolayısıyla görüyorsunuz. Sorumlular sorumluluklarını üstlerine almak istemediklerinde, sorumsuz davrandıklarında ilk olarak kapısını tıklatacakları yer kadercilik dini. Şeytanın dini oluyor yani. Evet. Müşriklerin dini oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten bunu dediğiniz zaman da şunu diyemiyorsunuz. Bizim payımız neydi? Bizim sorumluluğumuz neydi? Burada bize düşen neydi diyemiyorsunuz. Çünkü kader dediğinizde bize düşen neydi diye
kimsenin bir sorumluluğu yok.
Tabii bize düşen neydi diye bir cümle kurmanıza gerek yok.
Hatta abesle iştigal olur.
Onda tabii ondan kurtulmuş olur. Zaten onu söylediğiniz zaman kader diyemiyorsunuz. Anlatabiliyor
muyum? İkisi birbirini çürüten cümle.
Aynen öyle. Yani ikisi birbirini nefy ediyor. Yok ediyor. Dolayısıyla yani sorumluluk üstlenmiyorsunuz. Sorumluluğunuzu atmış oluyorsunuz ve direkt Allah'ı sorumlu tutmuş oluyorsunuz. Çünkü kader kim yazdıysa o sorumlu
odur.
Ve ondan sonra da tedbir almıyorsunuz. Bir. İkincisi istiğfar etmiyorsunuz. Kaderci gerçekte istiğfar etmez. Zira kendini değiştirmez. Kendinizi değiştirmiyorsunuz, değiştirmeye gerek
çünkü
duymuyorsunuz.
Hata yapmıyorsunuz ki. Yani sizin hatanız değil.
Sizinle alakalı bir şey yok ki. Yani kendini değiştirecekse Allah değiştirsin. Yani o kaderi yazan değiştirsin. Niye sen değiştireceksin? Haşa. Dolayısıyla yani kendini değiştirmiyorsun. Kendini değiştirmiyorsun, sorgulamıyorsun. Sorgulanacak bir şey yok ki ortada. Kader çünkü. Kaderi nasıl sorgulayacaksın? Yazgıyı nasıl sorgulayacaksın? Sorguladığında kader demezsin zaten, diyemezsin zaten. Ne dersin? Bu başımıza kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden geldi. Kur'an'ın dediği gibi dersin. Adem'in dediği gibi dersin. Yani Yunus'un dediği gibi dersin. Ne demişti Yunus? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben kendime kötülük ettim. Demişti Yunus. Evet. Yani bu kaderimdir demedi Yunus.
Hatta
ben kaçtım dedi görevden.
Hatta hocam ayette bir de herkesin yaptığı işi kendi...
Eyvallah. İsra suresi İsra 13. ayet. Evet. Evet. Biz herkesin kaderini kendi tercihine bağlı kıldık. Evet.
Daha bundan daha açık. Bu kısacık cümle
aynen
aslında
öyle.
Bütün bu tarihi geleneği,
aynen
bu oluşmuş yapıyı yıkmaya aynen yeter yani.
Aynen öyle.
İşte o zaman Hasan Basri'nin söylediği ayetlere dayanmayan her şey, her bilgi sapmadır, her şey sapmadır.
Aynen
şeyinin cümlesinin de değeri buradan ortaya çıkmış oluyor hocam. Aynen. Eyvallah. Hocam kaderciliği gerçekten çok güzel. Yani bir kısa, özlü ve kompakt bir biçimde modern deyimiyle topladınız. Allah razı olsun. Programımızın sonlarına geliyoruz ama ben sizi yakalamışken hocam, buradaki kader risalesine değindik. Bir bağlamda yani çok tamamı olmasa da imamlar ve sultanlara hafiften değinmiş olduk. O bahsettiğiniz tarihsel şeyi anlatırken, akışı anlatırken. Ama 3 Muhammed'e değinmedik hocam. Ben o vesileyle bir de peygamber tasavvurumuzla ilgili bir yaklaşımınızı 3 Muhammed kapsamında almak isterim. Son bir 15 dakika kadar bir vaktimiz var. Orada da bir başka kopuş, bir başka evet sapmadan bahsedilebilir İslam alemi için. Çünkü bu sefer de yani bir tarafta bir ziyade, bir artırma, iman akidesinde bir artırma yapılarak bir kopuş gerçekleşmiş. Diğer tarafta Allah'ın beşer olan nebilerine, yani bizler gibi beşer
peygamber
olan
peygamber tasavvurunu yamultarak bir kopuş
gerçekleştirilmiş. Evet. Oradan da muhtemelen birileri çıkar sağlıyor. Yani bunlar her ikisi de bir şeye hizmet ediyorsa yapılıyor. Yoksa boşuna yapılmış şeyler değil.
3 Muhammed'in tezi şu aslında.
Neden 3 Muhammed?
Evet, çok kışkırtıcı bir başlık. Evet. Bunu biliyorum. 3 tane Muhammed mi var? Evet, 3 tane Muhammed var. 2 tanesi sanal, 1 tanesi gerçek. Gerçek olan Kur'an'da tanıtılan Allah Resulü, sevgili peygamberimiz, alemlere rahmet, insanlığa örnek, örnek olarak sunulan, ahlakı Kur'an olan,
tarihin hepsi ayetlerdeki ifadeler.
Hepsi. Dini ve imanı Allah'tan öğrenmiş olan, düşmanlarının dahi dürüstlüğüne ve eminliğine şahit olduğu, tanık olduğu ve Allah'ın verdiği risalet görevini yılmadan, yıkılmadan 23 yılda canhıraş bir biçimde yerine getiren ve bu ümmete insanlığın önüne bir model, yani yaşanabilir bir hayat, yaşanabilir bir model bırakan ve yaşadığı hayatla hepimize tabir caizse dudak ısırtan ve böyle bir hayatın sahibi gerçekten de Resul'dür, elçidir dedirten ve böyle bir hayatı yaşıyor olmaktan daha öde bir delil mi olur bir peygambere dedirten bir Allah Resulü var. O Kur'an'ın tanıttığı Resul. Kur'an bize Resulü en güzel bir biçimde tanıtır. Zira Kur'an içinde hiç yalan olmayan siyerdir. Evet. İçinde hiç yalan olmayan tek siyer vardır.
Siyer, isterseniz hocam terminolojiye yabancı
olan kardeşimiz. Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara siyerdir. Yani peygamberimizin hayatına dair içinde hiç yalan olmayan bilgi kaynağı Kur'an'dır. Diğerleri karışıktır.
Her an her şey olabilir.
Ayıklanmalıdır.
Eyvallah.
Ve diğer iki peygamber tasavvuru, imaj. Nedir o imaj? Yani kurgu. Kurgu ürünü.
Üretim.
Yani, tabii ki. Sanal. Sanal peygamber. Aslında bir tane hakiki var. İki tane de sanal var. Bu sanallardan bir tanesi yüceltilen. Aşırı yüceltilen. Diyeceksiniz ki ya peygamberimiz layık değil mi? Ne kadar yüceltirsek yine azdır. Yücelsek ne olur ki derseniz eğer, bizzat kendisi daha yaşarken bunu şiddetle yasaklamış. La tutruni kema etri ebne Meryem. Meryem'in oğlunu aşırı yücelttikleri gibi siz de beni yüceltmeyin. Fe innema ene abdun. Ben sadece kulum. Fekulu li Abdullah ve Resul. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi.
Ve bunlar zaten ayetler hocam. Yani
Tabii.
Ayetlerin bir yansıması.
Ayeti izah ediyor. Ayetin tefsiridir evet. Allah Resulü'nün bu hassasiyetleri. Evet. Zira kul innema ene beşerun mislukum demesi istenen Kur'an'da iki yerde evet. Allah Resulü değil mi? De ki ben de sizin gibi bir beşerim, ölümlü bir insanım.
Kehf suresinde galiba.
Eyvallah. Dolayısıyla sadece bu değil. Yani kul ma kuntu bid'am min ar-rusul. De ki ben türedi bir değil. Elçi değilim. Kul ma kuntu bid'am min ar-rusul. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Ben bana da size de yarın ne yapılacağını vallahi bilmiyorum. Bilmem. Şimdi düşünebiliyor musunuz?
Bu ayet yani.
Bu ayet Ahkaf suresi 9. evet. ayeti okudum. Allah ona böyle demesini emrederken ve o da bilmezken, hakikaten bilmedi, eşine iftira atıldı. 50 gün ayet ininceye kadar eşinin o iftirayı gerçek mi yalan mı olduğuna dair hiçbir şey söylemedi. Kendisine iki kere suikast düzenlendi. Birinde sofraya oturdu, lokmasını bile aldı ki o aldığı lokmadan vefat ederken o günkü yediğim şey bugün beni zehirliyor demişti. Efendim.
Hocam yani, diğer Muhammed'e de geçelim. Yani diğer tasavvura da geçelim. Çünkü iki dakikamız kaldı. Biraz eyvallah. Hiç kesmek istemiyorum ama benim elimde olan bir şey değil.
Yani bunun en büyük zararı ne biliyor musunuz? Eğer yücelme çok iyi bir şey olsaydı Hazreti İsa'ya Tanrı diyenler Hazreti İsa'ya iyilik yapmış olurlardı.
Eyvallah.
Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
Sevgili peygamberimiz bu konuda ümmeti uyararak şunu söyledi. Yani Eğer beni hayattan dışlamak istemiyorsanız, beni model olarak, örnek olarak görmek istiyorsanız ayaklarımı yerden kesmeyin. Yoksa melekleştirmek bana ikram değil, aslında uyanıklık yapmaktır, şark kurnazlığıdır, ahlaksızlıktır. Yani bir peygamberi melekleştirdiğiniz zaman ikinci cümleyi şöyle kurabilirsiniz: biz melekleri nasıl örnek alalım?
Aynen öyle.
Eyvallah. Bu bir şark kurnazlığı. Üçüncüsü ise, yani öbür sanal Muhammed ise, o da aşağılanan. Nedir o? Ara kablosu. Yani postacı. Vahyi aldı efendim, bıraktı. Ara kablosu olarak e-mail yani efendim düğmeye bastı, send dedi, geldi, biz de efendim
print
ettik, anlatabiliyor muyum? Ve aldık. Dolayısıyla bay bay, sen yoluna, biz yolumuza.
Ama biz gerçek Muhammed'i Allah'ın kitabında en güzel
üsvetün hasene
örnek olarak.
Güzel örnek. Örnek nedir? Örnek şudur: üretilebilen bir şeye örnek denir. Ey kardeşim, sen falancayı örnek al dediğim zaman falanca ile aynı hayat düzleminde
olman gerekir.
Aynı düzlemde, aynı mahiyette olman gerekir.
Yoksa ben onu nasıl örnek alayım?
Nasıl örnek alayım? İnsan meleği nasıl örnek alsın?
Hocam Allah razı olsun. Hayır. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Gerçekten şeref verdiniz. Eğer fırsatınız olursa, biz her zaman sizi ağırlamak isteriz. Yine sizi burada bekleriz. Sizden faydalanmak, sizin bilginizi izleyicilerimize aktarmak bizim için onur olur. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bugün Mustafa İslamoğlu hocamızı ağırladık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın yeni konuklarımızla yine burada olacağız. İyi geceler.